se aceea nadec, mi se aceea nadec.
Mısır'dan çıkış, 1. ve 2. bölümleri okuyoruz.
Yakup'la birlikte aileleriyle Mısır'a giden İsrailoğullarının adları şunlardır. Ruben, Şimon, Levi, Yahuda, İssakar, Zebulun, Benyamin, Dan, Naftali, Gad, Aşer, Yakup'un soyundan gelenler toplam 77 kişiydi. Yusuf zaten Mısır'daydı. Zamanla Yusuf, kardeşleri ve o kuşağın hepsi öldü. Ama soyları arttı. Üreyip çoğaldılar. Gittikçe büyüdüler. Ülke onlarla dolup taştı. Sonra Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kral Mısır'da tahta çıktı. Halkına, bakın İsrailler sayıca bizden çok dedi. Gelin onlara karşı aklımızı kullanalım, yoksa daha da çoğalırlar. Bir savaş çıkarsa düşmanlarımıza katılıp bize karşı savaşır, ülkeyi terk ederler. Böylece Mısırlılar İsraillerin başına onları ağır işlere koşacak angaryacılar atadılar. İsrailler Firavun için Pitom ve Ramses adında ambarlı kentler yaptılar. Ama Mısırlılar baskı yaptıkça İsrailler daha da çoğalarak bölgeye yayıldılar. Mısırlılar korkuya kapılarak İsrailleri acımasızca çalıştırdılar. Her türlü tarla işi, harç ve kerpiç yapımı gibi ağır işlerle yaşamı onlara zehir ettiler. Bütün işlerinde onları amansızca kullandılar. Mısır kralı Şifra ve Pua adındaki İbrani ebelere şöyle dedi. İbrani kadınlarını doğum sandalyesinde doğurturken iyi bakın. Çocuk erkekse öldürün. Kızsa dokunmayın. Ama ebeler Tanrı'dan korkan kimselerdi. Mısır kralının buyruğuna uymayarak erkek çocukları sağ bıraktılar. Bunun üzerine Mısır kralı ebeleri çağırtıp niçin bunu yaptınız diye sordu. Neden erkek çocukları sağ bıraktınız? Ebeler İbrani kadınlar Mısırlı kadınlara benzemiyor diye yanıtladılar. Çok güçlüler. Daha ebe gelmeden doğuruyorlar. Tanrı ebelere iyilik etti. Halk çoğaldıkça çoğaldı. Ebeler kendisinden korktukları için Tanrı onları ev bark sahibi yaptı. Bunun üzerine Firavun bütün halkına buyruk verdi. Doğan her İbrani erkek çocuk Nil'e atılacak, kızlar sağ bırakılacak. Levilli bir adam kendi oymandan bir kızla evlendi. Kadın gebe kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. Güzel bir çocuk olduğunu görünce onu 3 ay gizledi. Daha fazla gizleyemeyeceğini anlayınca hasır bir sepet alıp katran ve zifle sıvadı. İçine çocuğu yerleştirip Nil kıyısındaki sazlığa bıraktı. Çocuğun ablası kardeşine ne olacağını görmek için uzaktan gözlüyordu. O sırada Firavun'un kızı yıkanmak için ırmağa girdi. Hizmetçileri ırmak kıyısında yürüyorlardı. Sazların arasındaki sepeti görünce Firavun'un kızı onu getirmesi için hizmetçisini gönderdi. Sepeti açınca ağlayan çocuğu gördü. Ona acıyarak bu bir İbrani çocuğu dedi. Çocuğun ablası Firavun'un kızına gidip bir İbrani sütlüğüne çağırayım mı diye sordu. Senin için bebeği emzirsin. Firavun'un kızı olur diye yanıtladı. Kız gidip bebeğin annesini çağırdı. Firavun'un kızı kadına bu bebeği al benim için emzir. Ücretini neyse veririm dedi. Kadın bebeği alıp emzirdi. Çocuk büyüyünce onu geri getirdi. Firavun'un kızı çocuğu evlat edindi. Onu sudan çıkardım diyerek adını Musa koydu. Musa büyüdükten sonra bir gün soydaşlarının yanına gitti. Yaptıkları ağır işleri seyrederken bir Mısırlının bir İbrani'yi dövdüğünü gördü. Çevresine göz gezdirdi. Kimse olmadığını anlayınca Mısırlıyı öldürüp kuma gizledi. Ertesi gün gittiğinde iki İbrani'nin kavga ettiğini gördü. Haksız olana niçin kardeşini dövüyorsun diye sordu. Adam kim seni başımıza yönetici ve yargıç atadı diye yanıtladı. Mısırlıyı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? O zaman Musa korkarak bu iş ortaya çıkmış diye düşündü. Firavun olayı duyunca Musa'yı öldürtmek istedi. Ancak Musa ondan kaçıp Midyan yöresine gitti. Bir kuyunun başında otururken Midyanlı bir kâhinin 7 kızı su çekmeye geldi. Babalarının sürüsünü suvarmak için yalakları dolduruyorlardı. Ama bazı çobanlar gelip onları kovmak istedi. Musa kızların yardımına koşup hayvanları suvardı. Sonra kızlar babaları Reuel'in yanına döndüler. Reuel nasıl oldu da böyle tez geldiniz diye sordu. Kızlar Mısırlı bir adam bizi çobanların elinden kurtardı diye yanıtladılar. Üstelik bizim için su çekip hayvanlara verdi. Babaları nerede o diye sordu. Niçin adamı dışarıda bıraktınız? Gidin onu yemeğe çağırın. Musa Reuel'in yanında kalmayı kabul etti. Reuel de kızı Sipora'yı onunla evlendirdi. Spora bir erkek çocuğu doğurdu. Musa, garibim bu yabancı ülkede diyerek çocuğa Gershom adını verdi. Aradan yıllar geçti. Bu arada Mısır kralı öldü. İsrailliler hala kölelik altında iniyor, feryat ediyorlardı. Sonunda yakarışları Tanrı'ya erişti. Tanrı iniltilerini duydu. İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı antlaşmayı anımsadı. İsraillere baktı ve onlara ilgi gösterdi.
Evet, İsraillere baktı ve onlara ilgi gösterdi. Evet, tam Mısır'dan çıkış 2.25'te böyle diyor. İsraillere baktı ve onlara ilgi gösterdi. İbranicesine baktığımızda ve Tanrı İsrail'in çocuklarını gördü ve onlara saygı gösterdi diyor. Tanrı ve Tanrı İsraillerin çocuklarını gördü ve onlara saygı gösterdi. Evet, Kutsal Kitap'taki en dokunaklı sözlerden, en samimi sözlerden birisi bu. Bu sözler kurtuluş tarihinin ana temasını, ana temayı bizlere aktarıyor. Günah işledik ve Tanrı'nın huzurundan düştük. Dünyanın, bedenimizin ve şeytanın yükleri altında eziliyoruz ve ezilmeye devam ediyoruz. Ama Tanrı görüyor. Tanrı İsrail'i gördüğü gibi bizleri de görüyor ve biliyor. Tanrı bütün sıkıntılarımızın farkında. Kurtuluş öykümüze Mısır'dan Çıkış kitabıyla devam ediyoruz. Mısır'dan Çıkış kitabında Tanrı'yı kurtarıcı Rab olarak tanımaya başlıyoruz. Adının Yahve olduğunu öğreniyoruz. 1.18 bölümlerinde Rab'in halkını kurtarışını ve onlarla samimi bir şekilde ilgilenişini görüyoruz. Daha sonra 19'dan 40. bölüme onları kurtaranın gelişini görüyoruz. Tanrı'nın kurtuluş eyleminin altyapısı Mısır'dan çıkış 1 ve 2. bölümlerde başlıyor. İşte hikayemiz tam bu noktada başlıyor. Aslında hikayemiz yaratılış kitabında bıraktığımız noktadan devam ediyor. Yusuf'un kardeşi Yusuf'un kardeşi Yahuda'dan gelecek olan Mesih'in hikayesi burada devam ediyor. Mısır'dan çıkış kitabının ilk ayeti İbranice ve diye başlıyor. Yani yaratılış kitabı bittikten sonra farklı bir cümleyle başlamıyor. Ve diye konuya giriyor. Ve aradan o kadar yıl geçmesine rağmen neredeyse bir 400 sene gibi bir zaman geçiyor. Ve nerede kalmıştık diye devam ediyor. Evet, bu şekilde yaratılış kitabıyla bağlantı kurulmuş oluyor. Bu bağlantı çok önemli. Üçüncü bölümde İsrail'in Rabbinin İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un ve Yusuf'un Tanrısı olduğunu görüyoruz. O yanan çalıda Rabbin sesini işitiyoruz. Yaratılış kitabının sonuyla Mısır'dan çıkışın başı arasında 400 sene geçiyor. Değil mi? 400 yıllık bir sessizlik. Rab gerçekten sessiz miydi? Rab bazen bize sessiz gibi göründüğü zaman gerçekten de sessiz mi acaba? Yaratılış kitabının sonunda 70 kişi olan Yakup'un soyu Mısır'dan çıkış kitabının başında kaç kişi oluyor? 2 milyon gibi bir nüfusa ulaşıyor. 70 kişi nasıl 2 milyon olur? Değil mi? Ama 70 kişi 2 milyona ulaşıyor. Evet, yani büyük bir millet olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle diyor, ama soyları arttı. Üreyip çoğaldılar, gittikçe büyüdüler. Ülke onlarla dolup taştı. Üreyip çoğaldılar, gittikçe büyüdüler ifadesine dikkat edin. Bize neyi hatırlatıyor? Üreyip çoğaldılar, gittikçe büyüdüler. Adem bahçesini hatırlatıyor değil mi? Rab ne demişti? Adem bahçesinde Adem'in çoğalıp yeryüzünü doldurmasını emretmişti. Rab Yakub'a da üreyip çoğalmasını ve yeryüzünü doldurmasını emretmişti aynı şekilde. Tanrı'nın arzusu insanların sayısının artması değil, kurtuluş müjdesinin kendi halkı aracılığıyla yayılması. Evet. Yani Tanrı'nın arzusu insanların sayısının artması değil. Artmaması da değil. Tabii ki artsın. Ama kendi halkı büyüsün, artsın ve kendi halkı aracılığıyla bu müjde yayılsın. Kurtuluş müjdesi yayılsın. Tanrı'nın arzusu budur. Yeni Firavun, Mısır'ın Firavunu bu büyümeyi kabullenemiyor. Ve tüm İsrailoğullarını köleliğe zorluyor. Burada dünyasal bir zorbalıkla baş başa değiliz. Burada gördüğümüz aslında ruhsal güçlerin kozmik bir savaşı. Başka bir deyişle İsrail ruhsal savaşın tam ortasında. Tanrı'nın halkı ruhsal savaşın tam ortasında. Ruhsal savaşı duymuşsunuzdur. Ruhsal savaş çeşitlerini belki duymuşsunuzdur. Hatta bazıları kendilerini ruhsal savaş uzmanı olarak tanıtıyor. İşte ruhsal savaşı şöyle savaşmalıyız, böyle savaşmalıyız diye bununla ilgili bazı taktiklerde bulunanların olduğunu bile biliyoruz bugünlerde. Şimdi İsrail ruhsal bir savaşın ortasında buluyor kendisini. Mısır'dan çıkış bir, iki tohumun savaşını anlatıyor bize. Aynen Yaratılış 3.15'te gördüğümüz gibi kadının tohumuyla şeytanın tohumu birbiriyle savaşıyor. Yine Yaratılış 3.15'i hatırlatalım. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın diyor. Evet tabii burada soy diye çevrilmiş kelime zürriyet aslında. Bir tohumdan bahsediliyor. Tekil bir kişiden bahsediliyor. Mesih şeytanın başını ezecek olan soydur, kişidir. Şeytan Firavun'u kullanarak İsrail'i yok edebileceğini düşünüyor. Ama burada Tanrı şeytanın stratejilerini kullanıp halkını kurtarmayı amaçlıyor. Şunu unutmayalım. Martin Luther şeytanla ilgili şöyle diyor. Şeytan Tanrı'nın şeytanıdır. Şeytan Tanrı'nın şeytanıdır. Korkmanıza gerek yok. Eğer Tanrı sizden yanaysa kim size karşı olabilir? Kim size karşı durabilir? Değil mi? Şeytan da Tanrı'nın şeytanıysa şeytandan korkmanıza gerek yok. İşte bu ruhsal savaşçılar veya kendilerine ruhsal savaş uzmanı diyenler, bununla ilgili konferanslar verenler, taktikler verenler veya insanları ruhsal savaş nasıl savaşır konusunda eğitmeye çalışanlar gerçek şeytanı tanımıyorlar veya gerçek Tanrı'yı tanımıyorlar. Evet, şeytan Tanrı'ya aittir. Tanrı'nın şeytanıdır. Karizmatiklik ve pentekostçuluk gibi uç noktaların arttığı bu günlerde Luther'in bu sözünü unutmayalım. Şeytan Tanrı'nın şeytanıdır. Karizmatik ve pentekost mezheplere bağlı olanlar ruhsal savaşın Tanrı ile şeytan arasında bir savaş olduğunu iddia ediyorlar veya böyle olduğunu zannediyorlar. Ruhsal savaş Tanrı ile şeytan arasında olan bir savaş değil. Sanki Tanrı'ya ait olanlar şeytana karşı kozmik bir savaş veriyormuş gibi ruhsal savaşı kutsal yazıların dışındaki hayali bir dünyaya götürüyorlar. 8-14 ayetlerinde Firavun'un uyguladığı zulümleri görüyoruz. Tanrı Firavun'un bu zulümleriyle halkını hazırlıyor. Halkını Mısır'dan çıkarmaya hazırlıyor. Ve bugün de o halkın öyküsüyle, o halkın hikayesiyle bize birçok şey öğretiyor. Bize birçok kendisiyle ilgili, kendi karakteriyle ilgili birçok doktrini öğretiyor. Bizleri İsrail halkının başına gelenleri bizlere bugün Mısır'dan çıkış kitabında okutarak Tanrı'nın kendi halkını nasıl kayırdığını, kendi halkıyla nasıl ilgilendiğini gösteriyor. Evet, halkının başına birçok şey geliyor. Ama halkını Mısır'dan alıp, Kızıldeniz'den geçirip, 40 sene Sina'da Sina Yarımadası boyunca dolaştırıyor ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir nesil boyunca bütün ihtiyaçlarını Rab karşılıyor. Evet, 8-14 ayetlerinde Firavun'un uyguladığı zulümleri görüyoruz. Tanrı'nın ilahi takdiriyle bütün bu zulümlere rağmen İsrail büyümeye devam ediyor. Mısır'dan çıkış 1-12-14'te şöyle diyor. Ama Mısırlılar baskı yaptıkça İsrailliler daha da çoğalarak bölgeye yayıldılar. Mısırlılar korkuya kapılarak İsraillileri amansızca çalıştırdılar. Her türlü tarla işi, harç ve kerpiç yapımı gibi ağır işlerle yaşamı onlara zehir ettiler. Bütün işlerinde onları amansızca kullandılar diyor. Evet, Tanrı'nın İsrail'i kurtuluşa hazırlaması sert bir hazırlamaydı. Onları sert bir şekilde bir kurtuluşa hazırlıyor. Yusuf'un Firavun'un ikinci kolu olması için köleliğe satılması, hapse girmesi gerekiyordu. Musa'nın da İsrail'i Kızıldeniz'den geçirmeden önce 40 yıl Midyan çölünde yaşaması gerekiyordu. Evet, 40 yıl Midyan çölünde yaşadı Musa. Geri dönüp İsrail halkını alıp Kızıldeniz'den geçirmeden önce. Evet, İsrail'in de Tanrı'nın egemenliğine, Tanrı'nın krallığına girmek için sıkıntılardan geçmesi gerekiyordu. Evet, 1:15-21'de Firavun harekete geçiyor. Firavun saldırıya geçiyor. Tanrı'nın halkına saldırmaya başlıyor. Firavun İbrani kadınlardan doğan bütün erkek çocukların öldürülmeleri emrini veriyor. Bütün erkek çocuklar öldürülecek. Bütün erkek bebekler doğumda erkek olduğu anlaşıldığı anda öldürülecekti. Düşünebiliyor musunuz? Daha doğum yatağındayken, daha doğum sandalyesindeyken erkek çocuklar alınacak ve bir şekilde ya boğulacaktı ya da kesilecekti, öldürülecekti. Böylece tüm erkekleri yok ederek İbrani kadınları Mısır'a bağlamış olacaktı. Bir şekilde onları asimile edecekti ve bu kadınlar Mısır'ın bir parçası olmuş olacaklardı. Firavun çocuk doğumuna yardımcı olan ebelerin İbranilere doğacak olan çocukları doğum anında öldürmelerini istiyor. Bu ebelerin ne yaptığını biliyoruz. Firavun'un emri işe yaramıyor. Ebeler bebekleri öldürme emrini yerine getirmiyorlar. Yani ebeler kürtaja karşılar. Bunu yani hem kürtaja karşılar hem de yani doğan bebekleri öldürmeye karşılar. Bugün modern çağımızda bile doğmuş olan bebeklerde bir sakatlık görülüyorsa bazı ülkeler bu çocuklar öldürülebilir diyorlar. Ve bunu cinayetten saymıyorlar. Veya yaşı kaç olursa olsun veya kaç aylık olursa olsun gebelik bu çocukların ölümüne izin veriliyor. Kutsal yazılarda eğer kalp atışı başlamışsa asla ve katiyen öldüremeyiz, cinayet işleyemeyiz. Bu cinayettir. Kürtaj bizim anlayışımıza göre, biz bunu hani sonradan oluşturmuş değiliz, kutsal yazıların anlayışına göre o kişi bir bireydir ve o kişinin kurtarılması gerekir. Yani mutlaka yaşatılması gerekir. Yani anne karnındayken yaşatılması gerekir. Doğduktan sonra da yaşatılması gerekir. Cinayet işlemeyeceksiniz diyor, değil mi? Aynen burada ebeler bu emri yerine getiriyorlar. Firavun'un öldürün emrini değil, cinayet işlemeyeceksin emrini yerine getiriyorlar. Bunun üzerine İbranilere doğan tüm erkek çocukların nehire atılarak boğulmaları emredilmişti. Buna rağmen 20. ayette 1:20'de halk çoğaldıkça çoğaldı diyor. Halk çoğaldıkça çoğaldı. Çoğalma devam ediyor. İşte İsrail halkı acıya, zulme ve ölüme bu şekilde hazırlanıyor. İşte bu sırada boğularak öldürülmesi gereken çocuklardan birisi olan Musa'nın doğumu gerçekleşiyor. Musa'nın hikayesiyle karşılaşıyoruz. Mısır'dan çıkış 2, bir onda Tanrı'nın ilahi takdiriyle Musa'yı koruması çok açık. Tanrı, burada Tanrı'nın eli vardır diyebiliyoruz. 3 ay gizlenmesini sağlayarak önce koruyor. Sonra sepetin içinde Nil sularında boğulmaktan onu koruyor. İbranice metin okuyucularını özellikle bir noktaya yönlendiriyor. Bugün okuduğumuz metinde işte katran ve ziftle bu sepetin sıvandığını okuduk, değil mi? Katran ve ziftle, tabii su girmesin diye bir kaplama yapıldığını görüyoruz. Katran ve zift başka ne için kullanılmıştı? Nuh'un gemisi için kullanılmıştı, değil mi? Katran ve ziftle sıvandığını görüyoruz Nuh'un gemisine. Nuh'un gemisi Teba diye geçiyor veya Tevat diye geçiyor. Burada da kurtuluş tarihinde olmuş başka bir olayı düşünmemizi istiyor bu İbranice metini yazan kişi. Burada 3. ve 5. ayetlerde sepet olarak çevrilmiş olan kelime yaratılış kitabında Nuh'un gemisi için kullanılmış olan kelimeyle birebir aynı. Yani sepet diye çevrilen Tevat aslında gemi diye çevirebiliriz. Tabii ki küçük bir gemi, gemicik diyelim. Bu gemicik Nil nehrine konuluyor. Aslında küçük bir Musa için küçük bir gemi veya gemicik yapıldığını söyleyebiliriz. Aynı kelime sonuçta veya bir kasa gibi bir şey veya sandık tarzında bir şey yapılıyor ama iyi bir şekilde kaplanıyor bu sandık. Evet, bu kelime tüm eski antlaşmada sadece Nuh'un gemisi olayında ve Musa'nın Nil'e bırakılma olayında bu şekilde kullanılmıştır. Nuh'un gemisi olayında Tevat ve Musa'nın Nil'e bırakılmasında Tevat kelimesi kullanılıyor. Gemi kelimesi veya sepet kelimesi. Nuh'un sepeti diye çevirmiyoruz, değil mi? Yaratılış kitabında gemi dünyayı sulardan kurtarmıştı, değil mi? Nuh'un gemisi. Burada ise Musa aracılığıyla antlaşma halkını kurtardığını görüyoruz. Musa aracılığıyla antlaşma halkı kurtuluyor. Tanrı'nın Musa'nın üzerindeki eli en başından beri Tanrı'nın kurtarış planına işaret ediyor. Kurtarış tek adam aracılığıyla gelecekti. Romalılar 5:15'te bunu açık bir şekilde görüyoruz. Tanrı antlaşma halkını kurtarmak için tek adam olarak Musa'yı hazırlamıştı. Musa'nın tek adam olması bile Mesih'e işaret etmek içindi. Ayrıca Mısır'dan çıkış 2:11-22'de Tanrı'nın Musa'yı nasıl koruduğunu görüyoruz. Musa'nın İbrani bir köleyi döven bir Mısırlıyı öldürmesi Tanrı'nın kurtuluş planını hızlandırıyor. Musa'nın zamanı henüz gelmediği için Musa'nın Midyan çölüne kaçmasını ve belirlenen zaman geldiğinde harekete geçmesini sağlıyor. Evet, Musa 40 yıl boyunca Midyan çölünde çobanlık yaparak dolanıp durmuştu, değil mi? Ve burada Tanrı'nın çağrısını bekledi. Musa'nın ilk oğlunun adı neydi? Hatırlıyor musunuz? Musa'nın ilk oğlunun adı. Biraz önce okuduk. Efendim? Gerşom. Evet, Gerşom. Ya kim böyle bir isim verir? Yani yabancı, garip. Tabii İngilizce olarak düşündüğünüz zaman kim böyle bir isim verir dersiniz ama bizde garipler çok. Bize satılmış var, garip var, değil mi? Başka böyle ne gibi ilginç isimlerimiz var? Hatta garip garip diye şarkılarımız var, değil mi? Böyle garip garip diye. Yok mu? Bazen duyuyoruz. Evet. Başka bir ilginç isim bekliyorum sizden.
İnsaf.
İnsaf.
Feryat.
Feryat. Son Er. Son Gül. Son erkek sen misin ailede?
Evet.
Evet. Son Er. Evet. Garip, satılmış, adınızın satılmış olduğunu düşünün. Evet, burada tabii Musa da böyle bir şey veriyor. Kendi içinde bulunduğu ortamı güzel bir şekilde yansıtıyor bize. Orada garip, orada yabancı anlamına geliyor. Bu isim bile Musa'nın ruh halini anlamamıza yardımcı oluyor. Musa nereye yabancıydı, nereye aitti? Mısır'a mı aitti, Midyan'a mı? 40 sene Midyan'da kaldı. Uzun bir süre Mısır'da yaşadı. Mısırlı mıydı, Midyanlı mıydı? Musa nereye yabancı olduğunu söylüyor. Musa Midyan'a mı yoksa Mısır'a mı yabancıydı? Bu metinleri yazan Musa bu noktayı özellikle belirsiz bırakıyor. Aslında her iki diyara da yabancıydı. Her iki diyardan da değildi. Musa vaat edilen topraklara aitti. Vaat edilen topraklara çok yaklaştı ama giremedi. Pisga tepelerine çıkıp o getirilen üzümlerden alıp herhalde orada bir bal da getirilmişti. Baldan şöyle bir parmak vaat edilen topraklardan getirilen üzüm ve balın tadına bakarak bir iç çekerek herhalde işte vaat edilen topraklar, işte özlemini duyduğum yer burası demiştir. Evet, çöl değil, süt ve bal akan topraklara aitti Musa. Bakın İbraniler 11, 24-27 Musa'yı nasıl tanımlıyor? İbraniler 11, 24-27. Musa büyüyünce iman sayesinde Firavun'un kızının oğlu olarak tanınmayı reddetti. Bir süre için günahın sefasını sürmektense Tanrı'nın halkıyla birlikte baskı görmeyi yeğledi. Mesih uğruna aşağılanmayı Mısır hazinelerinden daha büyük bir zenginlik saydı. Çünkü alacağı ödülü düşünüyordu. Kralın öfkesinden korkmadan imanla Mısır'dan ayrıldı. Görünmez olanı görür gibi dayandı diyor. Evet, Musa Mesih uğruna aşağılanmayı, suçlanmayı Mısır'ın hazinelerinden üstün tutmuştu. İmanla Mısır'dan ayrıldı ve kralın öfkesinden korkmadı. Firavun'dan korkmadı. Çünkü imanla görünmeyeni, imanla görmediğini, imanla görünmeyeni arzulayarak dayanıyordu. Ve Musa bunun için hazırlandı. Mısır'dan çıkış 2.23'te şöyle diyor: İsrailler hala kölelik altında inliyor, feryat ediyorlardı. Sonunda yakarışları Tanrı'ya erişti diyor. Evet, bütün bunlar olurken Tanrı neredeydi? İsrail halkı feryat ediyorken, kölelik altında yaşıyorlarken Tanrı neredeydi? Bütün bunlar olurken Tanrı neredeydi? İbrahim'in soyundan krallar çıkaracağını vaat eden bu Tanrı neredeydi? 17.6'da, Yaratılış 17.6'da şöyle diyor: seni çok verimli kılacağım. Soyundan uluslar doğacak. Krallar çıkacak. Bu sözleri söyleyen Tanrı neden harekete geçmiyordu? Neredeydi? Neden bir şeyler yapmıyordu? Gözlerini, yüreklerini, ellerini ve seslerini Tanrı'ya kaldırdılar. Gerçekten de Tanrı var mı acaba diye düşündüler. Gerçekten de Tanrı var mı acaba? Bu Yusuf'un Tanrısı, İshak'ın Tanrısı, Yakup'un Tanrısı, İbrahim'in Tanrısı. Gerçekten de var mı? Varsa neden harekete geçmiyor? Varsa nerede? Neden böyle bir durumdayız? Evet, kurtuluş diye bir şey var mı acaba diye düşündüler. Mısır'dan çıkış 2, 24-25 şöyle diyor: Tanrı iniltilerini duydu. İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı antlaşmayı anımsadı. İsraillere baktı ve onlara ilgi gösterdi. Evet, ve Tanrı İsrail'in çocuklarını gördü ve onlara saygı gösterdi. Ve harekete geçti. Tanrı harekete geçti. Evet kardeşler, bu sözler öyle fizyolojik ya da psikolojik olarak millet kendisini iyi hissetsin diye söylenen sözler değil. Ve Tanrı harekete geçti şeklinde söylemiyoruz. Tanrı herkesin sessiz zannettiği Tanrı harekete geçti. Tanrı şeytanı da harekete geçirdi. Tanrı Firavun'u da harekete geçirdi. Tüm Mısır halkını, tüm İsrail halkını, yeryüzündeki her şeyi kendi amaçlarını yerine getirmek için kullandı. Bu sözler Tanrı'nın halkıyla yakından ilgilendiğini ve çok yakında harekete geçip gücünü göstereceğini bizlere açıklıyor. Mezmur yazarının da açıkça belirttiği gibi Mezmur 34 15-18'de Rabbin gözleri doğru kişilerin üzerindedir. Kulakları onların yakarışına açıktır. Rab kötülük yapanlara karşıdır. Onların anısını yeryüzünden siler. Doğrular yakarır, Rab duyar. Rab sıkıntılarından kurtarır onları. Rab gönlü kırıklara yakındır. Ruhu ezginleri kurtarır diyor. Bu ayetler İsa Mesih'te gelecek olan kurtuluşumuza işaret ediyor. İsa Mesih'teki kurtuluşumuza işaret ediyor. Tanrı'nın işitecek kulakları, hatırlayacak aklı, görecek gözleri ve insanların acılarını hissedecek bir yüreği var. Söz insan olup aramızda yaşadı diyor Yuhanna 1. Söz insan olup aramızda yaşadı. Bizlerden birisi oldu. Evet, Tanrı insan oldu. Söz Mesih'in bedeninde insan oldu. Tanrı'nın sonsuz oğlu senin ve benim gibi nefes almaya başladı. Senin ve benim gibi hareket etmeye başladı. Senin ve benim gibi hislere, duygulara sahip oldu. Evet, insan oldu. Gerçek bir insan bedenine büründü. Kulakları, gözleri, yaşamı, aklı, iradesi ve duyguları vardı. Rabbimiz halkının haykırışlarını, yasa altında ezilişlerini ve yasasız milletlerden çektikleri elemleri işitti. Evet, Rabbimiz vaadini hatırladı. Geleceğim ve kurtaracağım vaadini hatırladı. Evet, Rabbimiz çektiğimiz elemleri ve günah batağında boğulduğumuzu gördü. Evet, Rab günahımızın çürüttüğü iradelerimizi gördü. Evet, Rab biliyordu. Evet, Rab biliyordu ve Rab ilgilendi. Bizimle ilgilendi. İnsanın yapabileceği şeyleri biliyordu. Acı çekmenin ne demek olduğunu biliyordu. Günahla denenmenin ne demek olduğunu biliyordu. Tanrı'dan ayrı kalmanın ne demek olduğunu biliyordu ve onlara ilgi gösterdi ve onları kurtardı. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.